Ustam ve Ben, Elif Şafak, 15. Ayrım. Yabancı sefirler yakınlardaki bir locaya alınmıştı. Venedik Doçu'nun elçisi dimdik oturuyordu, yüzünde dalgın bir ifadeyle. Adamın zimarrasına iliştirilmiş broş Cihan'ın gözünden kaçmadı. Muhteşem bir safirdi, ceviz büyüklüğünde. Ragusa temsilcisi, Floransalı Medicilerin ve Ceneviz Podestası'nın vekilleri, Lehistan Kralı'nın sefiri ve Frankistan'dan gelmiş seyyahlar. Onları seçmek kolaydı sadece kıyafetleriyle değil, yarı şaşkın, yarı mağrur halleriyle de. Hemen dikkat çekiyorlardı. Şenlikler günlerdir devam ediyordu. Geceleri ışığa boğulan İstanbul genç gelinin gözleri gibi parlıyordu. Lambalar, fenerler karanlığa geçit vermiyordu. Süslenmiş kayıklar, kayan yıldızlar misali yarıp gidiyordu Haliç'in sularını. Sokaklar boyunca devasa nahıllar sergileniyordu. Önce çok kurban kesilmişti, mezbahaların arkasından geçen çay kıpkırmızı akıyordu. İç oğlanları kenarlarından kuyruk yağı damlayan pilav tepsileriyle sağa sola koşturuyorlardı. Karınlarını doyurup şerbetlerini içenlere zerde ikram ediliyordu. Zengin, fakir demeden herkes aynı yemeklere yumulmuştu. Şehzadelerin yanı sıra 100 yoksul çocuk sünnet edilmişti. Boyacıların, hallaçların, nalbantların ve aylakların uğurları. Devletli ve necabetli şehzadelerle birlikte feryadı basmıştı. Şimdi toplam 102 oğlan sırtlarında sünnet entarileriyle uzanmış, kah kederle içlerini çekiyor, kah hacivatla karagöze gülüyorlardı. Cihan kocaman açılmış gözlerle bu çılgınlığın orta yerinde yürüyordu. Ürkmüştü. Saray memurları çotanın şenliklerin son gününde marifetlerini icra etmesini istemişlerdi. Cihan sabah erkenden fili at meydanı yakınlarındaki ahırlara getirmişti. Yol boyu ayaklarına geçirilen zincirlerden şikayet eden çota nihayet sakinleşmiş önüne konan yaprakları atıştırmaktaydı. Cihan ondaki bu rahatlığa gıpta ediyordu. Keşke o da gamsız olabilseydi. Gece boyunca yatakta kendini oradan oraya atmış, kemirmekten dudaklarını kanatmıştı. Diğer hayvanlar onlardan önce gösterilerini tamamladı. Aslanlar, kaplanlar, maymunlar, deve kuşları, dağ keçileri ve Mısır'dan getirilmiş yeni bir zürafa. Ardından yılanbaz bir çıngıraklı yılanı rakkas gibi oynattı. Şemşirbaz bıçak ve kılıçlarla nefes kesen bir gösteri yaptı. Perendebaz öne arkaya taklalar attı. Çemberbaz boy boy halkalardan geçti, ateşbaz yutmadık alev bırakmadı. Cambaz yükseğe gerilmiş palamarın üstünde yürüdü ve deli bakışlı bir zorbaz, tıka basa insan ve erzak dolu bir at arabasını dişleriyle çekti. Derken sıra loncalara geldi. Ellerinde varyos ve muçlarıyla, sent kıtraşlar, güllerle dolu el arabalarını iten bahçıvanlar, inşa ettikleri camilerin minyatür maketleriyle mimarlar. Bunların önünde Sinan vardı. Kakım kürklü bir kaftan giymişti. Cihan'ı fark edince gülümsedi. Bu kadar gergin olmasaydı Cihan da aynen mukabele ederdi. Nihayet sıra beyaz file geldi. Cihan kapıları açarak çotayı dışarı çıkardı. Onlarca insanın ve hayvanın aşındırdığı patikadan yürüdüler. Çotanın üzerinde Hürrem Sultan'ın lütfuyla dikilmiş, mor desenli yeşil kadife pelerin vardı. Yüzeyinde ufacık aynalardan ışıklar aksediyordu etrafa. Seyirciler onları görür görmez sevinçle bağırıştı. Cihan çotanın yularından tutmuş önden gidiyordu. Ama esasında fil kendi hızını kendi tespit ediyordu. Bu şekilde ilerlediler. Saray erkanının bulunduğu sete vardıklarında durdular. Cihan, Sultan Süleyman'ı selamladı. Hürrem'i göremese de onun delici bakışlarını üzerinde hissediyordu. Ağzı kurudu, midesine ağrı saplandı, tir tir titriyordu. Filbaz kuşağından bir yün yumağı çıkardı, bunu çotaya fırlattı. Fil yumağı hortumuyla yakalayarak ona geri attı. Bu oyunu birkaç defa tekrarladılar. Bilahere Cihan, Mihrimah'ın verdiği halkaları çıkardı. Onları da birer birer çotaya açtı. Hayvan her birini yakaladıktan sonra hiç umurunda değilmiş gibi sallayıp kenara bırakıveriyordu. Seyircileri güldürdü bu hareket. Cihan sopasını kaldırarak yalandan azarladı Cotta'yı. Fil mahcup kafasını eğdi. Her şey gibi bu da müsameranın bir parçasıydı. Barışmak için bir elma uzattı oğlan. Buna mukabil Cotta da seyisin esvabına takılı bir çiçeği çekip ona takdim etti. Yine kahkahalar yükseldi kalabalıktan. Cihan başının üstüne bir külah yerleştirdi. Onun tepesine bir tane daha, bir daha ekleyerek 8 külahı üst üste dizdi. Yukarı diye bağırdı. Fil hortumunu filbazın beline dolayarak oğlanı dikkatlice kaldırdı, ensesine koydu. Külahlardan bir tanesi bile düşmedi. Cihan kollarını açarak bir nara attı. Cotta muzaffer bir ses çıkardı, kendi dilinde. Seyirciler keyiften mest alkışladılar. Aşağı! Buyurdu Cihan. Binbir zahmetle ağır ağır yere çöktü Cotta. Hala filin sırtında olan Cihan sıkıca tutundu. Yüzünden süzülen terleri rüzgar kuruttu. Fillerin diz kapakları olmadığından eğilmek bir külfetti. Sultan Süleyman'ın bunu anlayıp takdir edeceğini ümit ediyordu filbaz. Nitekim küt diye bir kese düştü yanlarına. Cihan derhal atlayıp yerden aldı. Altın doluydu. Filbaz eğilerek teşekkür etti, gene bir alkış koptu. Sıra sonuncu gösteriye geldi. İslamiyet'i temsil eden Cotta, Hristiyanlığı temsil eden yaban domuzuyla çarpışacaktı. Şimdiye değin bu oyunda hep bir ayı kullanılmıştı ama halkın beyaz file olan sevgisinden dolayı son anda vazife Cotta'ya verilmişti. Cihan keskin dişlerini sallayıp ayaklarını sürterek saldıracak yer arayan yaban domuzunu görünce endişeyle yutkundu. Cotta'dan küçücüktü hayvan. Ama delice bir hal, nereden geldiği meçhul bir hınç vardı üzerinde. Zincirleri çıkarılır çıkarılmaz ok gibi fırladı yaratık onlara doğru. Cihan son anda kenara çekilmese uyluğunu parçalıyordu az kalsın. Seyirciler kıkırdadı. O vakit Cihan anladı ki izleyici milleti, şayet hayal kırıklığına uğrarsa pekala domuzun tarafını tutabilir. Filin aleyhine dönebilirdi. Eli ayağı boşalan bir tek Cihan değildi. Cotta da olduğu yere çakılıp kalmıştı. Cihan bağırarak sopasıyla hayvanı dürttü, dil dökmeyi denedi, fıstık ikram etti, çamur banyosu vaat etti, hiçbir şey fayda etmiyordu. Harp meydanında düşman askerleri gözünü kırpmadan öldüren fil, bu kadar seyircinin önünde uyuşmuş kalmıştı aniden. At meydanının üstüne kaya gibi çöktü sessizlik. Herkes nefesini tutmuş bekliyordu. Domuz bir daire çizerek döndü, fili bırakıp Cihan'a hücum etti. Filbaz yere devrildi. Tam domuz Cihan'a yeniden saldırmak üzereydi ki bir ses yükseldi. Hey ucube, buraya bak. Ayı terbiyecisi Mirka bir köşeden çıkmış domuzun ilgisini çekmeye çalışıyordu. Elinde bir mızrak vardı, arkasında koca bir ayı. Hayvan da terbiyecisiyle aşinaydı oyuna. Mirka'nın teşvikiyle ayı domuza yöneldi. Domuz ayıya hücum etti. Çıkan sesler kimsenin kulaklarından gitmeyecekti kolay kolay. Cihan olanları bir perdenin arkasından seyrediyordu sanki. Kalabalık coştukça coştu, istedikleri olmuştu. Kan revan içindeydi hayvanlar. Yetmezdi ama. Birinin ölüsü çıkmadan bu eğlence bitmezdi. Ayı daha evvel sivriltilmiş pençeleriyle rakibinin karnını deşti. Domuzun bağırsakları dışarı döküldü. Yere düştü mahluk. Arka ayakları seyiriyor, tekmeler atıyordu. Bir daha saldırdı ayı. Burnunu kopardı bu kez düşmanın. Mirka can çekişen domuzun üstüne çizmesiyle basarak seyircileri selamladı. Bir tezahürat koptu, delice bir alkış. Derhal bir keseyle mükafatlandırıldı Mirka. Ödülünü alırken Cihan'a dönüp baktı, suratında saklamaya gerek görmediği bir küçümsemeyle. Fare kadar küçülmüştü Cihan, yer yarılsa da içine girseydi. Filbaz sırra kadem basmayı düşüne dursun, fil yavaş yavaş öfkeleniyordu. Zira seyircilerden bazıları kimse görmeden hayvana taş atmıştı. Bunlardan birkaç tanesi hortumuna gelmiş, canını fena yakmıştı. Cotta kulaklarını salladı humurdanarak. Bu kadar büyük bir mahluku sinirlendirebildiklerini fark eden izleyiciler ne bulurlarsa fırlatmaya başladılar. Tahta kaşıklar, çarıklar. Cihan Cotta'yı sakinleştirmeye çalıştı ama sesi bir sinek vızıltısı gibi kaldı o şamatada. Birdenbire fil koşmaya başladı, hem de seyircilerin bulunduğu sıralara doğru. Cihan kollarını sallayıp bağırarak peşinden fırladı. Kalabalıktakilerin surat ifadelerinin hayretten dehşete dönüştüğünü gördü. İnsanlar sağa sola kaçıyor, yere düşenlerin üstüne basıyorlardı. Ezilenler bayılanlar oldu. Cihan nihayet yetişip çotayı kuyruğundan çekti. Hayvan onu ezebilirdi ama o an bunu düşünmedi. Gerçi bir işe yaramadı müdahalesi. Çotayı durdurmak kabil değildi. Muhafızlar ellerinde mızraklarla etrafını sardı ama kimse ne yapacağını bilmiyordu. O karmaşada çota süslemeleri yırttı, nahılları ezdi. Yabancı sefirlerin locasına daldı. Venedik elçisi kaçmaya çalışırken tepe üstü devrildi. Birisi adamın fiyakalı zimarasına basarak kıyafetini yırttı. O kargaşada safir broş yere yuvarlandı. Cihan fırsatı kaçırmadı. Etrafı hızla kolaçan edip mücevheri kuşağın içine attı. Fakat o hırsızlık yapayım derken fil sultanın bulunduğu yere yönelmişti. Cihan korkuyla arkasından baktı. Sultan Süleyman yerinden kımıldamamıştı, dimdik duruyordu. Yüzünde anlaşılmaz bir ifadeyle. Vezir-i Azam Lütfü Paşa ise tam tersine. Ağzından köpükler saçarak emirler yağdırıyordu. Çota aniden Lütfü Paşa'ya doğru seyirtti. Öyle bir hızla tosladı ki setin duvarına, adamın sarığı yuvarlandı kafasından. O zaman anlaşıldı ki filin niye böyle yaptığı. Vezirin yanında duran fıstıkları gözüne kestirmişti. Afiyetle hepsini mideye indirdi, ardından yerdeki sarığı hortumuyla kaptığı gibi onu da yutuverdi. İşte tam o lahzada filbaz, okçulardan birinin çotaya nişan aldığını fark etti. Hayvanın padişaha saldıracağını sanmış olmalıydı. Cihan haykırarak askere doğru atıldı, ancak yay ondan atak davranmıştı. Okun önüne geçen Cihan sendeleyerek yere yığıldı. Sağ omzunda keskin bir ıstırap duydu, bir feryat çıktı ağzından farkında olmadan. Bakıcısının sesini işiten fil döndü baktı. Ön sıralardaki insanlar da durdu, kaçışanlar yavaşladı. Sesleri solukları kesildi. Yerde yatan filbaza bakıyordu herkes. Az sonra padişah sakin adımlarla öne çıkarak kimsenin beklemediği bir şey yaptı. Bütün bunlar gösterinin bir parçasıymış gibi gülümseyerek alkışladı. Hükümdar beğenisini ifade eder de ahali durur mu? Başladı onlar da tezahürata. Şayet çota vezire değil de Sultan Süleyman'a hücum etmiş olsaydı, neler olabileceğini hayal bile edemiyordu Cihan. Fakat şu haliyle olan bitenler sultanı keyiflendirmişti. Bu durumda bir şey diyemeyen Lütfü Paşa öfkeyle koltuğuna oturdu. Seyirciler köşelerine döndüler. Sebep olduğu rezaletin farkında bile olmayan çota çıkış kapısına yöneldi. Bir Cihan kaldı geride, toprakta boylu boyunca. Omzundan bir okla vurulmuş vaziyette, kan revan içinde. "Ah çota, ne yaptın, mahvettin bizi!" diye haykırdı Cihan yattığı sedyeden. "Dişlerini kesip seni mezbahaya gönderecekler, beni de zindana atacaklar." Ayağa kalkabilseydi kovalara, fıçılara tekme atmak isterdi. Lakin aklı fırıl fırıl işlerken vücudu külçe gibi ağırdı. Hissettiği acıya baskın gelen tek şey siniriydi. En çok da kendine kızıyordu. Bir filin peşine takılıp saraya gelmek aptallıktı. Nasıl yapabilmişti bunu? "Budala!" diye bağırdı. Ya da kendine, ya da hayvana, ya da her ikisine. "Kapa çeneni!" dedi bir hizmetkar. Ama Cihan işitmedi bile, acıdan bayılmıştı. Bir at arabasına yerleştirilerek saraya getirildi. Hayvanat bahçesine vardığında baygındı. Suratı bembeyaz, alnı ter içinde, dudakları buzdan farksızdı. Aslanbaz Olev ve Sibiryalı Taras şöyle bir baktılar yaralıya. Yapılacak şey belliydi. Olev, Çinli ikizlere başıyla işaret etti. İki adam ortadan kayboldu, az sonra ellerinde bir torba afyonla geri döndüler. "Ah, ölüyorum!" diye bağırdı bilinci gidip gelen Cihan. Derken etrafındaki hazırlıkları fark etti. "Ne yapıyorsunuz? O bıçaklar ne için?" "Meraklı oğlan!" diye mırıldandı Olev, muhtelif ebattaki aletleri bir tepsiye dizerken. "Oku çıkaracağız evlat, yoksa öteki alemi boylarsın." "Yok, çıkarmayın, istemem." Kimse kale almadı, onun yerine adına maslak denen kurutulmuş kenevir yapraklarından elde edilen yemyeşil bir çay içirdiler Cihan'a. Tadı o kadar kötüydü ki ağzına almasıyla tükürmesi bir oldu. Çenesini zorla içerek burnunu sıkarak çayı boğazından aşağı boca ettiler. Son yudumda başı dönmeye başladı. Garip bir ışık çöktü, katı cisimler macun gibi eridi, yaprakların geri kalanını ezip lapa haline getirerek yaranın üzerine sürdüler. Sonra gün ışığından faydalanmak için havluya taşıdılar delikanlıyı. "Isır şunu," dedi Olev. İyice sersemlemiş olan Cihan dişlerini ağzına tıkılan bez parçasına geçirdi. Bir mancınağa oturtulmuş, boşluğa fırlatılmıştı sanki. Ne bedeni kendi bedeniydi, ne bilinci yerindeydi. Ok etinden çekilirken öyle bir feryat etti ki kuşhanedeki kuşlar tüneklerinden havalandılar. Bu akşam Cihan sızlar içinde döşeğinde yatarken Sinan belirdi kapıda. Tıpkı savaş sonrası o korkunç gece cesetlerle dolu vadide olduğu gibi şefkatle yanı başına oturdu oğlanın. "İyi misin evlat?" Cihan bir iniltiyle cevap verdi. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. "Seyirci eğlendirmekte mahir değilsin galiba," dedi Sinan gülümseyerek. "Fakat fili olan sevgin takdire şayan. Zindanı boylar mıyım? Kâfi derecede acı çekmedin mi? Sultan Hazretleri bunun farkında şüphesiz. Ama Lütfü Paşa benden nefret eder." "Laf aramızda benden de pek haz etmez," dedi Sinan sesini alçaltarak. "Prut Nehri'ndeki köprüyü yıktığın için mi?" "Muhalefet ettiğim için. Affetmedi zar. Etrafını her dediklerine evet diyen dalgalıklarla dolduranlar, fikrini dürüstçe söyleyen adamı hain zanneder." Sinan oğlana ailesini sordu. Cihan kız kardeşlerini, üvey babasını, anasının ölümünü anlattı. Hikayesinin tamamını aktarmasa da bu şehre geldiğinden beri ilk defa yalan söylemeksizin kendinden bahsetti. Karanlık çöktü. "Geri dönmek istiyor musun?" diye sordu Sinan. "Döneceğim ya, zengin olunca. Amcam olacak herife gününü göstereceğim." "Demek hayattaki gayen amcana acı çektirmek. Beter olsun, sürünsün. Allah şahidimdir, burnundan getireceğim." Sinan düşünceye daldı. "Savaştan dönünce sen bana birkaç resim yolladın. Bir tanesi bir evdi. Kimindir?" "Ha, o mu? Şeyhülislam Efendi'nin konağı. Mecnun Şeyh'in mahkemesinin olduğu gün oraya gittik." Bu evi resmedeyim diye içimden geçti. Ama çizerken değiştirdim bir parça. "Neden?" "Baktım o bölge çok rüzgar alır. Evin pencerelerini ufacık yapmışlar o sebepten. Ama bu sefer yeterince ışık gelmez. Pencereler yan cephede değil daha yukarıda olsa çatıya doğru hem yelden korunur hem güneş alır hem yıldızları seyrederler." Sinan başını salladı. "Beğendim yaptığın resmi." "Sahi mi?" dedi Cihan. "Fakat hendese bilmeden olmaz. İlmini tahsil etmelisin. Köprü yaparken seni izledim. Azimlisin, meraklısın, tez kavrarsın. Çok çalışırsan bir gün sen de bizim gibi olabilirsin. Kabiliyetin var." Cihan o kadar sevindi ki bunu duyduğuna, çektiği acıya rağmen kocaman bir gülümseme yayıldı suratına. "Sizinle çalışmak ne iyiydi efendi." Çota da memnundu. Her daim ahırda kapalı kalmaktan haz etmez zaten. "Ne olur gene inşaatlarda yardım edelim, olmaz mı?" "Olur elbet, fakat şayet bir işi başarmak istiyorsan, onu neden bir başkasının değil, senin yapman gerektiğine kainatı ikna etmen lazım. Bunun da tek yolu çalışmaktır." "Amma tuhaf laf," diye düşündü Cihan. Devam etti Sinan. "Etrafına bak. Şevketli padişahımız hariç saraydaki herkes basit bir Ademoğlunun evladı. Kimse unvanlarla, payelerle doğmuyor. Bizim burada öyle Frank diyarındaki gibi doğuştan asilzade olman gerekmez. Herkes bulunduğu makama öyle ya da böyle vardı. Geride ne hayatlar bırakarak. Geçmişini sırtında taşıyan adam tez tükenir, yol gidemez. Buraya nasıl geldin bilmiyorum. Fakat şimdi bizimlesin. Yapabileceğinin en alasını yap, olabileceğinin en iyisi ol." 15. ayrımın sonu sayfa 146, devamı 16. ayrımda.